Ayrım 15. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 287. Yeterim ve Ramazan'ın öyküsü. Başımı uzun zamandır incelemekte olduğum dosyadan kaldırıp masanın sağ tarafında duran ince belli çay bardağına uzandım. İlk yudumu alır almaz yüzümü buruşturup geri koydum bardağa. Çalışmaya daldığımdan çayım yine buz gibi olmuş. Oysa kafamı toparlamak için biraz ara vermek, sabah aceleden ağzımı yakarak mideye indirdiğim çayı şimdi sindire sindire içmek istemiştim. Yenisini getirtmek için önümdeki zile bastım. Uzun süre kimse gelmeyince parmağımı bir süre zilin üstünde tutarak bir kere daha bastım. Yorgundum, acıkmıştım. Saat 2'de başlayacak toplantıya girmeden önce yemek yiyecek vaktim yoktu. Taze demlenmiş bir çaya şiddetle ihtiyacım vardı ama bayram nedense bir türlü gelmiyordu. İskemlemi geri itip çay ocağına gitmek için kalktım ve gözüm bahçeye takıldı. Bayram peşine taktığı iki kadınla koşar adım binaya doğru yürüyordu. Tevekkeli değil zili duymadı, bahçedeymiş meğer diye düşündüm. Bayramın peşinden gelen kadınlardan birinin yüzü başındaki örtüyle burnunun üzerine kadar örtülüydü. Yüzünü göremiyordum ama yürüyüşünden hastalığının derecesini tahmin edebiliyordum. Diğer kadın koltuk değnekleriyle yürüyordu. Demek ki o da hastaydı, refakatçi değil. Binaya doğru ilerleyen hastalar eğer yatmak için geliyorlarsa dispanserde onlara yatıracak boş yatak yoktu. Hatta birkaç haftadır bazılarını ikişer ikişer yatırmak zorunda kalmıştık. Hasta her zaman bol, yatağımız hep azdı ama son günlerde yatağa talep inanılmaz derecede artmıştı. Bundan şikayetçi değildim elbette. Cüzamın tedavi edilir bir hastalık olduğunu ve bu derde duçar olanların gizlenmeyip hastanelere başvurmalarını temin etmek için bir ömür harcamıştım ama arz ve talebin at başı gidemediği bir alandı benimki. Az sonra elimde patlayacak olan yeni sorun çay içme arzumu unutturdu. Masama geri döndüm, üzerinde çalıştığım dosyayı kapattım, iskemleme oturdum ve ağrımaya başlayan sırtımı gevşetmek için gerindim. Bu ağrılar hep streslendi. İlaçlar için gereken paranın zamanında bulunamamasından ve dispanseri yenilemek için sarf ettiğimiz çabanın önüne dikilen bürokratik engellerden bunaldığım oluyordu. Ama inandığım iki şey vardı. Birincisi, başlanan her iş bitirilmeliydi. İkincisi ise kendi düşen ağlamazdı. Bir doktora çok para kazandırabilecek estetik operasyonlardan tutun, başını fazla ağrıtmayacak çocuk ya da kadın doğum hastalıklarına kadar onlarca uzmanlıkları dururken cüzdanlarla uğraşmayı seçerek zor yola baş koyan ben değil miydim? O halde şikayete hakkım yoktu. Ben sandalyenin üzerinde kollarımı yanlara, yukarıya gererek, çevirerek sırtımı gevşetmeye çalışırken peşinde kadınlarla bayram kapıda bitti. Bayramın odaya soktuğu köylü kadınlara baktım. Her ikisi de çok gençti. Bir tanesinin sağ bacağı diz altından protezliydi. Diğerinin yüzünde kabuk bağlamış yaralar vardı. Başları eğik, dikiliyorlardı masanın öte yanında. "Nereden geliyorsunuz?" diye sordum. "Elazığ'dan," diye atıldı Bayram. Kendi de dispanserdeki hademelerin çoğu gibi tedavi geçirerek sağlığına kavuşmuş bir cüzamlı olduğu için kimseyi kapıdan döndürmeyi sevmezdi. "Kardeşmişler." "Yavrum, Elazığ'da hastane var. Niye buraya kadar geldiniz?" Bayram yine lafa daldı. "Hocam, oradaki hastaneye..." "Bayram, dur hele, müsaade et de hikayelerini kendileri anlatsın." "Anlatın hocaya başınıza gelenleri," dedi Bayram. Kadınlar konuşmadılar. Besbelli hikayelerini beni etkilesin diye Bayram'a anlattırmak istiyorlardı. "Bayram, bu kızlar senin akraban mı?" "Hayır efendim, az önce geldiklerinde tanıştık. Şu konuşuyor da diğerinin Türkçesi kıt," dedi Bayram. "İkiniz de mi hastasınız?" diye sordum. "Ben tedavi gördüm," dedi koltuk değnekli. "Hasta olan kardeşim." "Pekala, çıkarsın üzerindekileri muayene edeyim önce." "Önce başına gelenlere hikaye edeyim de." "Anla sen neler çekmiş doktor hanım," dedi bacağında protezi olan. Tecrübeyle biliyordum ki her cüzamının ardında kalın ciltli bir roman vardır. Başına gelmeyen kalmamıştır ve bu acıları dökmeden hiçbiri rahat edemez. Günah çıkartan papazlar ya da hastasının divanı uzatmış ruh doktorları gibi cüzamı tedavi edecek kişi önce hastanın iç dünyasının cerahatini akıtmakla başlamalıdır işe. Hasta insan yerine konup dinlenmeli, acısıyla ilgilenilmeli, yükü paylaşılmalı, hafifletilmelidir. "Anlat bakalım," dedim. Dinlemiş olduğum yüzlerce acı öyküye bir yenisini eklemeye hazırlanırken. Her iki kardeş de Elazığ'ın bir köyünden geliyorlardı. Ailede cüzam vardı. Abla önce Elazığ'da, sonra İstanbul'da tedavi görmüş, bacağına protezi burada takmışlardı. Yeter ise henüz 15 yaşındayken 40'ını geçmiş çok çocuklu bir adama başlık parası karşılığında satılmıştı. Adamın karısı yatalaktı. Kızları evlenip gitmişlerdi. Adam yatalak karısı ve oğullarıyla birlikte yaşıyordu. Yeter kocaya verildiğinde çok güzel bir kızdı ve cüzam mikrobu taşıdığının henüz farkında değildi. Kocasının kendinden büyük olmasını da pek dert etmemişti. Cüzam bulaşmış evlerden kız almazlardı genelde. Bir talibinin çıkmasına şükretmişti bu yüzden. Evini çekip çeviriyor, hasta kadına bakıyor, kocasıyla oğullarının çamaşırlarını yıkıyor, önlerine aşlarını koyuyor, gerektiğinde tarlaya bile iniyordu. Evlendikten 2 yıl sonra Yeter'in yüzü ve kolları lekelenmeye başladı. Üvey oğulları kızın ailesinde cüzam olduğu için onun da aynı mikrobu taşıdığından şüphelendiler. Cüzama yakalandıysa bu evden gitmesi gerekiyordu. Babaları oğullarının şikayetlerine kulak asmadı. Karısını seviyordu. Onu evden uzaklaştırmaya hiç niyeti yoktu. Yeter'i alıp sağlık ocağına götürdü. Sağlık memuru kızı Elazığ Devlet Hastanesi'ne götürmesini söyledi. Bir bahar günü karı koca şehre indiler, hastanenin kapısına vardılar. Haberler hem iyi hem kötüydü. Yeter cüzam mikrobu taşıyordu ama hastalığın kesin tedavisi vardı. Rifampisin adlı ilaç muntazam alındığı takdirde hastalık önlenebilirdi. Elbette ayrıca yaralara her gün pansuman yapılacak, merhem sürülecek ve hasta tertemiz bir ortamda yaşayacaktı. Kız henüz 18 yaşındaydı. İyi bakılırsa iyileşir, dünyaya sağlıklı çocuklar bile getirebilirdi. Karı koca yanlarında kutu kutu ilaç ve merhemle sevinç içerisinde evlerine döndüler. Kız eve varır varmaz, doktorların kendine tembih ettikleri gibi evdeki bütün kilimleri götürüp bahçede bir ipe astı, her birini iyice yıkadı. Akşam oğlanlar tarladan döndüler, kilimleri serili göremeyince bir ağız dalaşılır başladı. Yatalak anne de yattığı yerden lafa karışıyor, evin düzeninin bozulduğundan, kilimsiz tahtalarda rutubet kapacağından şikayet ediyordu. Neredeyse 3-5 günü kilimlerin kavga gürültüsüyle geçirdiler. Kilimler nihayet kuruyunca Yeter onları hemen yerlerine serdi ama oğlanlarla analarının şikayetleri bitmek bilmiyordu. Bu sefer de ilaçları ağızlarına dolamışlardı. Babalarının bütün parası bu hasta karının tedavisine gidiyordu. Üstelik bulaşıcı, korkunç bir hastalığa yakalanmıştı. Onun elinden yemek yemek istemiyorlar, çamaşırlarına dokundurmuyorlardı. Evdeki hayat cehenneme döndü. Birkaç ay sonra oğlanlar babalarını bir kenara çekip Yeter'i evden yollamasını istediler. Yollamam dedi babaları. Ben ona çok para verdim. İyi ama şimdi hasta, bir işe yaramıyor. Nasıl yaramıyor? Evin işini o görüyor, ananızı o bakıyor, hayvanları yemliyor. Daha ne yapsın? Hastalığını bizlere de bulaştıracak baba dediler. Ben öğrendim. Öyle kolayca geçecek bir hastalık değilmiş. Hele sizin gibi genç, güçlü kuvvetli insanlara hiç geçmezmiş. Gocunuyorsanız uzak durun. Biz bu kızı evimizde istemiyoruz. Sana başka karı bulalım, bunu evine yollayalım. Burası benim evim. Ben avradımı hiçbir yere göndermiyorum. Şikayetiniz varsa siz gidin dedi babaları. Oğlanlar babaya laf geçiremeyeceklerini anlayınca başka bir yola başvurdular. Babalarının evde olmadığı zamanlar Yeter'i dövmeye başladılar. Kendilerini şikayet edecek olursa da onu öldüreceklerini yemin ettiler. Kızcağız yüzündeki, kollarındaki morartıların hastalığının yüzünden olduğunu söylüyordu kocasına. Bir gün kuması insafa geldi. Yeter'e, kızım ne diye bu evde kalmakta ısrar ediyorsun diye sordu. Dayak yeme koşuna mı gidiyor? Elbette gitmiyor dedi Yeter. Kaç, babanın evine git. Koca evinden baba evine dönmeyeceğini bilmiyor musun dedi Yeter. Babam beni kapı önüne kor. O zaman kocana söyle, seni hastaneye götürüp yatırsın. Kurtul bu haydutlardan, yoksa dayak yemekten öleceksin. Yeter o akşam kocasına kendini iyi hissetmediğini, hastaneye yatmak istediğini söyledi. İlaçlarını muntazam alıyordu ama belki de hastanede yatarsa daha çabuk iyileşirdi. Ertesi gün kocası Yeter'i yine Elazığ Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar gidişatını görmek, ilaçlarının düzenini yeniden saptamak için kızı bir hafta hastanede tutmaya karar verdiler. Hastanedeyken 2 üvey oğlu Yeter'i ziyarete geldi. Bahçenin bir köşesinde fısır fısır konuştular. Oğlanlar eve geri dönmeyi kalkacak olursa vallahi de billahi de onu öldüreceklerdi. Beni burada hep tutsalar hiç çıkmam dedi Yeter. Ama tutmuyorlar. Koğuş benden bin beter hastalarla dolu. Babamın evine de gidemem. Bırakın döneyim eve. Ahırda yatarım. Hayır dedi büyük oğlan. Adımızı cüzamlıya çıkardın. Bak geçen gün kardeşime kız istedik vermediler. Babama laf anlatamıyoruz. Elimiz ona kalkmıyor ama sen gelirsen öleceğini bil. Ona göre hangi cehenneme gideceksen git. Fakat babam nereye gittiğini bilmesin. Onu terk ettiğini zannetsin. Buralardan yok ol. Oğlanlar Yeter'in eline birkaç kuruş para sıkıştırıp giderlerken paralara işaret koyduklarını, geri dönecek olursa onu hırsızlıktan yakalatacaklarını da söylemeyi ihmal etmediler. Yeter, kocası onu hastaneden çıkartmaya gelmeden buralardan kaçması gerektiğini anlamıştı. Tek başvuracağı bu derdi çekmiş, halen anlayan ablasıydı. Ona haber yollattı. İki kardeş, kocasını Yeter'i eve götürmek için geleceği günün erken sabahında ellerinde bir bohça ile yola düştüler. Abla, İstanbul'da yoksul ve hasta dostu bir doktor olduğunu duymuştu. Üstelik bu kişi bir kadındı. Ara sıra gelir, elini buradaki hastalara da uzatırdı. Yüzamların arasında bir efsane gibiydi. Abla izini sürecek ve sonra bulacaktı onu. Yeter ki İstanbul'a kadar kapağı atabilsinler. Ve işte şimdi buradaydılar. Abla anlatacağını anlattıktan sonra sustu. Yeter gözleri yerde kıpırdamadan oturuyordu. Bayram, git başhemşireyi yolla bana dedim. Adam odadan çıkınca Yeter'i soyup muayene ettim. Vücudunda sadece cüzam değil, tekme tokat izleri de vardı. Tedavisi bitene kadar hastanemizde kalabilirdi ama iyileştikten sonra ne yapacaktık bu kızı? nereye yollayacaktık? Elinden ne iş gelir diye sordum. Her işi yapar diye atıldı ablası. Biz ikimiz de yemek pişiririz, temizlik yaparız, tığ işi biliriz. Ablanın elleri hafifçe pençeleşmişti ama kızınkiler iyi durumdaydı. Sen geri dönmüyor musun diye sordum ablaya. Dönemem artık. Onun evden kaçmasına yardım ettim. Biz bir yatakta koyun koyuna yatarız iki kardeş. Doktor hanım sen hiç üzülme dedi abla. Onları o akşam koğuşa yerleştirdik. Kızın tedavisine başladık. Sonu iyi biten bir öyküydü bu. Kızın kocası oğlanları öğrenince gelip karısını bulmuştu. Fakat kız artık oğlanların korkusundan geri dönmek istemiyordu. Adam şehrin yoksul varoşlarında bir gece kondu aldı. Karısı ve baldızıyla bir müddet orada yaşadılar. Sonra adam İstanbul'a yapamayınca yeterden iyilikle ayrılıp köyüne geri döndü. O yörelerde resmi nikah yapılmadığı için evlenmeden ayrılmalar kişilerin rızasıyla iki dudağın arasında hallediliyordu. Sonradan duyduk ki oğulları ona başka bir kadın bulmuşlar, yine evlenmiş. Yeter de oturduğu mahallede bir koca buldu, evlendi. Çocuğu bile oldu. Ablasıyla birlikte yardım için açtığımız satış tezgahlarımıza, kermeslerimize yün atkılar, şapkalar, patikler örüp ara sıra para bile kazandılar. Vallahi sizden duyana kadar cüzamın tedavi edileceğini hiç düşünemezdim dedi genç polis. Böyle ne öyküler var bende dedim. Ramazan'ın öyküsü de var mesela. Ramazan da Elazığ'dan gelmişti. İlerlemiş safhadaydı hastalığı. Gözleri aşağı akmış, duyu kaybı başlamıştı. Bir süre yer olmadığı için beklettik. Yatak açılır açılmaz haber verdik. Geldi yattı hastaneye. Bu arada çalışanların çocukları için zemin katta bir kreş açmıştık. Kreşin açıldığı alana çocuklar temiz havada oynayabilsinler diye bir bahçe yapmayı planlıyorduk. Ama buna ayrılmış para olmadığı gibi uğraşacak vakit de yoktu. Ramazan her gün sabahın beşinde namaza kalkıyor, namazını kılınca bahçeye çıkıyor, başlıyor hastanenin dört bir yanındaki toprakları, çayırları sulamaya. Sonra bizden alet edevat istedi, ona bir testere, bir bahçe makası aldık. Bahçedeki bütün ağaçları budadı, çimenleri gübreledi. Birkaç ay sonra bahar geldi, bizim çiçekler, güller içinde bir bahçemiz oldu. Kreşin önünü de mis gibi yapmış ama çocuklara diken batmasın diye oraya gül ekmemiş. Civar hastanelerin bahçe yüzünden kıskançlığına hedef olmuştuk o yıl. Gönüllü bahçıvanımıza arka bahçedeki kulübeyi verdik. İyileştikten sonra orada yaşadı ve ücret talep etmeden bahçemize hep o baktı. Sonra bir gün Van'ın köylerinden birinden bir telefon aldık. Genç bir kız cüzama yakalandı diye hayvanlarla birlikte ağılı kapatmışlar, hayvanlara yem atarlarken kıza da yemek parçaları atıyorlarmış. Telefon eden kişi adını vermek istemedi. Biz kaymakam ve sağlık müdürü aracılığıyla soruşturduk ve olayın doğru olduğunu öğrenince kızı İstanbul'a getirdik. Kız üzerinde yırtık pırtık giysilerle paçavraları içinde geldi. Saçları kirden keçeleşmiş, elleri hastalık nedeniyle kıskaç gibi olmuştu zavallının. Hayvandan farksız haldeydi. Kötü muamele görmekten de olsa gerek, ürkek bir tavşan gibi yanına yaklaştığınızda sıçrıyor, korku içinde bakıyor, kollarıyla yüzünü saklıyordu. Kızı yıkadık, saçlarını kestik, bitini, piresini temizledik, tedavisine başladık. O kıskaç gibi elleri inanılmaz hünerliydi. Sakatlığına rağmen güzel örgü örüyordu. Zaman içinde iyileşti. Onu evine geri yollamanın zamanı gelmişti ama kız gitmek istemiyordu. Bir gün bizim Ramazan kapı yorup odama girdi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle benden bu kızı istedi. Meğer kızda gözü varmış. Kıza sorduk, kabul etti. Onlara da aramızda para toplayıp çeyiz düzdük, resmi nikah kıydık, düğün yaptık. Kaymakamlıkla ilişki kurup ikisine de yeşil kart çıkarttık. Sonra Ramazan hastanenin bahçıvanı olarak maaşa bağlandı. Allah onlara bir de erkek evlat nasip etti. Ramazan 15 yıl sonra emekliliğini istedi. Tazminatıyla Kocaeli taraflarında bir kulübe aldı. Şimdi orada yaşıyorlar. Oğulları Tanıl'ı burs programına aldık. Burslu okuyarak Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Şu anda Kimya Fakültesi'nde okuyor ve Erasmus bursu ile yurt dışına gitmek istiyor. Geçenlerde dil sınavına girmiş burs için kendi kendine çalışarak öğrendiği İngilizcesiyle 100 üzerinden 92 almış. Şimdi söyle bakalım bana, cüzamların çocukları olmalı mı, olmamalı mı? Polis arkadaş bir şeyler söyleyecekti ama telefonlar aman vermiyordu. Televizyonları seyredenler, evime baskın yapıldığını öğrenenler, çağdaş yaşam çalışanları, dostlarım, çocukların arkadaşları sürekli arıyorlardı. Bir iki kişiyle konuşup kapattım telefonu. Hocam bütün bu hastaların, koşuşturmaların arasında şu kızların okul işlerine nasıl vakit buldunuz diye sordu polis. Sadece kızlara değil, okula gitmek için parası olmayan tüm yoksul çocuklara yardımcı oluyoruz biz. Ben kardelenme nedir, onları duydum sadece. Kardelenlerin kitabı yazıldı da diğerlerinden öne çıktılar. Bu yüzden sen kardelenleri duymuşsun sadece. Aslında bu okul işine de yine cüzamların sayesinde bulaştım ben. Cüzamlı ailelerin çocuklarını okutabilmek için sağdan soldan burs buluyordum ya. Bir gün Pervari Kaymakamı telefon etti hastaneye. Bizim bizim ilçede ilkokulu bitirmiş 17 tane kız çocuğu var hocam dedi. Okumak istiyorlar ama burada okul yok. Siz cüzamlı ailelerin çocuklarına yardımcı oluyordunuz. Acaba bu kızlara da bir yardım eli uzatabilir misiniz? Kazanalım bu çocukları. Hemen telefona sarıldım, birkaç yeri aradım. Almanya'da doktorluk yapan oğlum da orada yaşayan Türk çocuklarının eğitimine yardımcı olmaya çalışıyordu. Onlar bir burs ayarladılar. Bu 17 kızı okullarına kavuşturduk. Ama daha çok kız çocuklarını okutuyorsunuz, öyle değil mi? Hayır, ihtiyacı olan erkek çocuklara da burs veriyoruz. Ama ağırlık kızlarda. Niye? Kızları daha mı çok seviyorsunuz? Kırsal alanlarda çok çocuklu aileler okula önce erkek çocuklarını yolluyorlar. Buna çoğu kez yoksulluk sebep oluyor. Ama kızları evde tutup kardeşlerine baktırmak, tarlada çalıştırmak, 13 yaşına basınca başlı karşılığı kocayı satmak da işlerine geliyor ailelerin. Kızlara bir fırsat tanımak için onlara ağırlık verdik. Duyduğuma göre bir sürü kız çocuğu okutuyormuşsunuz. Önce 17 kız çocuğuyla başlamıştık. Kızların çoğu liseden sonra üniversiteye gitmek isteyince orta öğretim burslarını bu kez de yüksek öğretim için devam ettirdik ve sayıyı 50 kız çocuğuna çıkaralım diye kolları sıvadık. 50 kız 100 kız oldu, derken 1000 kız oldu. Yeni bağışçılar bulduk, kişiler ve kurumlar yardım ettiler, Allah razı olsun. 5000 kızı okula yolladık. Erkek çocukları da kattık aralarına. Madem devlet her çocuğa yetişemiyor, haydi arkadaşlar, parası olanlar ellerini ceplerine assın dedik. Ülkemizin eğitim alanına yeni bir nefes getirdik. Genç polis ellerini ovuşturup duruyordu. Bir şey soracak gibiydi ama çekiniyordu besbelli. Aklını kurcalayan nedir dedim. Hocam dediler ki bu çocukları gavur yapıyorlarmış. Kim yapıyormuş? Bilemem. Oğlum onları da diğer Türk çocuklarını eğiten öğretmenler okutuyor. Türk öğretmenler burslu okuyanları seçip haydi şunları gavur yapalım demiyorlar herhalde. Yanıtlamadı. Kafasını biraz karıştırmıştım galiba. Bak oğlum, bu yoksul çocukları köy öğretmenleri kendi okullarında buluyorlar. İlk ve orta öğretimde parasızlıktan dolayı okulu bırakan ya da hiç okula gidemeyen çocuk varsa bize haber verin diyoruz. Kaymakamlar ve eğitim müdürlükleri aracılığıyla upuzun bir liste geliyor bize. Biz listedeki en mağdur durumdaki aileleri seçip önce soruyoruz. Çocuğunuza para yardımı yaparsak okula yollar mısınız diye. Kimi hayır diyor, kimi evet. Evet diyen ailelere çocukların okul masraflarını karşılamaları için belli bir para ödüyoruz her ay. Çocuk okula devam ettiği sürece ödüyoruz bu parayı. Çocuğa değil, aileye ödüyoruz. Çocuk şehrinde, kasabasında ya da köyündeki devlet okuluna gidiyor, başka bir özel okula değil. O yörenin çocukları nerede okuyorlarsa, burslu çocuk da orada okuyor. Biz çocukları görmüyoruz bile. Bir şikayetleri veya dertleri varsa mektup yazıyor ya da telefon ediyorlar. Şimdi devletin okullarında diğer mahalle arkadaşlarıyla okuyan bu çocuklar nasıl gavur yapılıyor söyle bana. Efendim ben söylemedim, sadece duydum. Tam bunu söyleyen ya aptal ya da kötü niyetli bir yalancıdır demeye hazırlanıyordum ki Çağlayan odaya girip anne Çınar telefon etti dedi. Uçağını iptal etmiş, gidişini ertelemiş, birazdan burada olacak. İşi gücü vardır, iptal etmeseydi keşke dedim. Evde ne var ne yoksa götüreceklermiş ama beni almıyorlar anladığım kadarıyla. Polise baktım, öyle değil mi? Genç adam gözleri yerde, estağfurullah hocam demekle yetindi. O da emin değildi bana ne yapılacağından. Yok artık, deve dedi Çağlayan. İnönü vaktiyle söylemiş olduğu, eşkıyanın gece ne yapacağı belli olmaz lafı geldi aklıma. Bu ülkede yıllar da geçse hiçbir şey değişmiyordu. Gülümsedim. Niye güldün anne diye sordu oğlum. Öylesine dedim. Söylesem de anlayamadı zaten. Biz o günleri yaşarken daha bebekti Çağlayan. Sürekli çalan ev ve cep telefonları arasında kapının zilini duyduk. Çağlayan pencereden dışarı baktı. Avukat gelmiş anne. Dışarısı bir kalabalık ki sorma. Bütün komşularımız kapının önüne birikmişler dedi. Avukatım Hüseyin Bey aşağıdaki polislerle birlikte içeri girdi. Amma çokmuşlar. Biri benimle sohbet eden sivil genç, biri kadın, ikisi de sakallı olmak üzere 9 kişiydiler. Koruma polisim Zeynep de gelmiş, beni diğer polislerden korumak ister gibi kollarını yana açmış, bana doğru ilerlemelerini önlemeye çalışıyordu. Beyleri bırak da istedikleri gibi çalışsınlar kızım dedim. Arama izniniz var mı diye sordu Hüseyin Bey, bir takım kağıtlar gösterdiler. Oğlanların son günlerde bana baksın diye tuttukları Moldovalı Cemil'i bizim Zeynep, koruma polisim Zeynep ve karşı taraf maç yapacaklarmış gibi karşı karşıya duruyorlar. Ben okuttuğum kızlardan dolayı sürekli tehdit almaya başlayınca devlet bana koruma polisleri yollamıştı. Çoğu zaman erkekler geliyordu. Ben küçük arabamı kullanırken yanımda ciddi yüzlü genç adamlar otururlardı. Hep birlikte sıkılırdık. Sonra bir gün uzun boyu, güler yüzüyle Zeynep geldi. Gündelik sohbetler kadın kadına daha mı kolay yapılabiliyordu ne? Çok sevinmiştim Zeynep'in gelişine. Merdivenlerde Çınar'ın sesi duyuldu. İçeri girince, oğlum aksatmasaydın işlerini dedim. Beni merak etme anne dedi ve bir iki polisi baş işaretiyle dışarı çağırdı. Fısır fısır konuştuklarını duyuyordum dışarıda. Herhalde annem çok yakında ölecek, onu fazla hırpalamayın, sonra birden azap çekersiniz diyordu. Çünkü polislerin hepsi bana karşı gerçekten saygılı, nazik davranacak ve arama boyunca nezaketlerini hiç bozmayacaklardı. Fısıldaşmaları bitince içeri girdiler. Benim dostluğu iyice ilerlettiğim sivil polis, "Hocam, müsaadenizle bütün evi arayacağız. Siz hangi odada istirahat buyurmak istersiniz?" diye sordu. "Yerimde kalayım." "Geçici olarak telefonunuzu alacağız," dedi işlerinden biri. Tam o sırada telefonum çalmaya başladı. "Gökşin arıyor. Cevaplayabilir miyim?" diye sordum. "Buyurun," dediler. Telefonu açtım. Gökşin'in telaşlı sesini duydum. O da televizyonlarda izleyip öğrenmiş. "İyiyim, hiç merak etme beni. Çağlayan'la Çınar yanımdalar. Polisler arama yapıp gidecekler. Her şey yolunda," dedim ve telefonu tamamen kapatıp memuru uzattım. Sokaktaki sesler giderek yükseliyordu. Zeynep pencereden baktı. Sadece bizim sokakta değil, ara sokaklarda da insanlar toplanmış. "Evini ünlü de televizyoncular hepten kapatmışlar zaten," dedi. "Durmadan yeni insanlar geliyor." Polisler 5 saat boyunca yanlarında Çağlayan ve Çınar'la evin her odasındaki her çekmeceyi, her dolabı tek tek açıp belge ve silah aradılar. Ben oturma odasında ayaklarımı uzatmış televizyon seyrediyordum. Ara sıra Zeynep veya Cemile gelip odalarda olup bitenler hakkında tekmil veriyorlardı. Ne kadar evrak, kitap, müsvedde varsa elden ve gözden geçiriyorlarmış. 73 yıllık yaşamımın hatıra defterlerinde ve mektuplarda saklı hurufatı hiç tanımadığım insanlar tarafından didik didik edilirken, anılarımın, öz elimin denizinde yüzülürken, en gizli kollarıma girilirken sakin olmaya, sinirlenmemeye çalışıyordum. İşleri bitince evde silah bulamayacaklarına göre herhalde yazmış olduğum kitapların müsveddeleriyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin okuttuğu çocukların kayıt dosyalarını alıp gideceklerdir. Kitap müsveddelerini atarlar, kayıtları tutarlardı o çocukları çağdaş olmayan eğitimlere aktarmak için. Yine zaman kaybederdi Türkiye. Hiç değişmen kaderiyle zaman kaybederdi. Olsun. Kadın erkek tüm insanlığın aklın ve vicdanın aydınlattığı yolda yürümeyi seçeceği gün er veya geç gelecekti. Buna bütün kalbimle inanıyordum. Sabrımı ve sükunetimi bu inançtan alıyordum. O güne kadar başa her gelen çekilecek. Oyunun kuralı böyle. Yaşam oyununun. Ne demiş şair? Yaşamak şakaya gelmez. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamının dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda, insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak. Yani ağır bastığından. Nazım Hikmet, Yaşamaya Dair 1. Bütün Eserleri, YKY 2007. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak, yani ağır bastığında. Ayağımı uzatmış sakin sakin oturuyorum divanda ama içimden isteyen duyguları da kabarmıyor değildi. Yaşadığım coğrafyanın özelliğini biliyordum. Bu ülkede adil olanla haksızın, akil ile aptalın nasıl birbirinin içinde eriyerek tuhaf bir hüviyete büründüğünün de farkındaydım. Kızgınlığım, seyirci kaldığım, elimden bir şey gelmediği için sadece kendime. Anlatamadığım, aydınlatamadığım, öğretemediğim, dönüştüremediğim için. Yoksa kime ne için kızacağım? Korkuların, kinlerin ve cehaletin esiri olmuş insanlara kızamaz bir doktor. Beni darbeye teşebbüsle suçluyorlar. Oysa darbelerin yaptığı tahribatı hiç kimse benden iyi bilemez. Ben 27 Mayıs darbesinde Çapa'nın ikiye bölünüşüne, 140'liklerin hazin hikayesini, 12 Eylül'de ise eğitim sisteminin tamamen çöküşüne tanık olmuş bir insanım. Darbelerin her seferinde en büyük darbeyi bilime indirdiğini gözlerimde gördüm. İzmir Cumhuriyet mitinginde ne şeriat ne darbe dedim diye beni kürsüye çıkarmasınlar, sonra siz gelin beni darbeci yapın. Sizi gidi şaşkınlar. Bu arada dışarıya kulak veriyorum. Gürültüler, bağırıp çağrışmalar, sloganlar duyuluyor. Kapı önünde toplanan insanlar keşke böyle bağırıp çağırmasalar, bütün mahalleyi rahatsız etmeseler diyorum. Sonra vazgeçip haksızlığa karşı tepki göstermelerin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü halk koyun gibi tepkisiz olmamalıdır. Kısacası çok karışık kafam ama bu olup bitenin eğlenceli bir yanı da var. Benim evimin aranıyor olması çok komik. Avcılara bile tepki duyan kadının evinde silah aranması komik ötesi. Yakında vakit dolduğunda ben sessiz sedasız gidecekken başka bir hale dönüşürse son yolculuğum, bunun sorumlusu ben olmayacağım. İnanın bu baskın olacak. Hey Allah'ım, Ne kadar çok düşünür oldum ölümü. Oysa şu son günlere kadar ne dostlarım, ne çocuklarım, ne de doktorlarımla hiç söz etmedik ölümden. Ben ağzıma almam bu kelimeyi ve hastalık son aşamada bile olsa hiç kondurmam da ne kendime ne başkasına. Ayşe beni görmeye geldiğinde, emekli olunca bir daha evinde oturmak istediğini söylüyordu. Beni de zaman zaman yanına alarak. Baktım bir ara, ciddi ciddi konuşuyoruz bunu. Benim onun emekliliğini görmeye ömrüm yetecekmiş gibi. Özellikle son teşhisten beri sonsuza kadar bu dünyaya kazık kakacakmışım gibi davranıyordum. Etrafımdakiler de bana uyuyorlardı. Ölüm yasak kelime oluvermiş aramızda. Oysa ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü. Ve her birimiz dillendirmesek de biliyoruz ki birkaç haftam ya var ya yok. Bu birkaç hafta içinde yapmam gereken birkaç iş var. Önce Çağdaş Yaşam'ın yıl dönümü kutlaması tamamlanacak hayırlısıyla. Polisler evimi darmaduman ettiler ama her şeyde bir hayır vardır derler ya. Bir şeye yarayacak bu baskın. Fazıl Say mert çocuktur. Baskını duyunca iki eli kanda olsa gelir. Sonra Çağdaş Yaşam'ın başına benden sonra kimin geçeceği meselesi var. Onun için bir toplantı yapmam gerekecek. Yüzamla Savaş Derneği için endişelenmiyorum. Benim Ayşe Yüksel'im o işi tıkır tıkır yürütür. Kutlama için İstanbul'a gelecek nasılsa. O vakit konuşurum onunla. Bir de Ayşe Kulin'le görüşmeliyim kitap için. Gökşin'i de çağıracağım. Mektuplarla ilgili söyleyeceklerim var. Çınar'a bir küçük liste hazırlayıp vereceğim bu akşam. Adını yazdıklarımı çağırsın bir an önce. Hala halim varken. Polisler saatlerdir arıyorlar evi. Evimin adeta iç organlarını boşaltıyorlar. Yıllardır açılmamış denkler açılıyor. Tepe raflara kaldırılmış kullanılmayan tencereler havan, kapkacak, toz içinde aşağı indiriliyor. Bu arada televizyondan öğreniyorum. Eş zamanlı baskınlar yapmışlar yurt sathındaki tüm Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği şubelerini. Çabalarına ve vakitlerine yazık. Zaten yıllardır dedikleyip duruyorlardı defterleri. Bu derneğin yoksul çocuklara ve gençlere okuyabilmeleri için gerekli parasal yardımı en yasal yollardan sağladığını, hiçbir yolsuzluğa karışmadığını, hiçbir açığının bulunmadığını onlar da biliyorlar. Birden bir altyazı geçti televizyonda. Aman Allah'ım, Çağlayan, Çınar, buraya gelin çabuk. Ayşe'yi hava meydanında uçağa binerken almışlar. Ayşe Yüksel'i mi anne? Aa evet. Ev halkı televizyona yapışıp altyazıları okuyoruz. Haber değişince Çağlayan ve Çınar canları çok sıkkın vazifelerini başına dönüyorlar. Vazifeleri evin her köşesini karıştıran polislere eşlik etmek. Benim canım da bugün ilk defa son derece sıkkın. Evime yapılan baskına bu kadar tepki duymamıştım. Ne yapıyordur şimdi Ayşe? Telefonla ulaşmaya çalışıyorum ama cebi cevap vermiyor. Bu sabah erkenden bana uçacaktı üniversitedeki görevinin başına. Nasıl ulaşacağım kızıma? Yazılar akmaya devam ediyor. Tüm ÇYD'leri hallaş pamuğu gibi dağıtmakta ve çalışanlarını gözaltına almaktalar. Bir kabus bu. Bir saat daha geçiyor. Kadın polis rafların birinden aldığı Siyonizmin Çöküşü adlı kitabı mal bulmuş gibi kapmış amirine gösteriyor. Amir, yok yahu buna tutanak hazırlanmaz, koy onu yerine diyor. Müsvedde kağıdı olarak kullandığım eski kitaplarımın bilgisayar çıkışlarını çift taraflı okumaya başladıkları zaman her şeyi unutup gülmeye başlıyorum. Çocuklar, onlarla vakit kaybediyorsunuz. O yazılar kitap halinde kitapçılarda satılıyor şu anda. Zeynep kulağıma, şeytan azapta gerek, bırakın okusunlar diye fısıldıyor ama evde gergin bir hava hiç yok. Televizyondan izlediğim, isyan duygularımı kabartan havadisler olmasa herkes için hava hoş diyeceğim. Polisler işlerini yaparken ev halkı neredeyse güle oynaya onlara destek oluyor. Bir ara Moldovalı Cemil'i polise akıl danışıyor, vizesini uzattırabilmek için. Ona vize işlerine bakan birinin adını veriyorlar. Cemil'i utanmasa, yapıver bana bir kıyak abicim diyecek polise. Çınar, Sivilceli polisin derdine derman olmaya çalışıyor. Sivilceleri için ilaç tavsiyesinde bulunuyor. Ev halkı, aramada hiçbir şey çıkmayacağını bildiğinden, zaten geldikleri andan beri gönül rahatlığı içinde. Görev yapanlar ise terbiyeli, ölçülü, sık sık yenilediğimiz çay, kahve ikramlarını hep reddediyor. Ara sıra birer bardak su içmekle yetiniyorlar. Hiç mi acıkmaz bu adamlar? Türk askerinin yorulmaz, uyumaz, acıkmaz, üşümez olduğunu bilirdim de Türk polisinin özellikleri hakkında pek fikrim yoktu. Oturduğum yerden inceliyorum onları. Ayrı birimlerden yollanıp burada buluşmuşlar sanki. Konuşmalarından birbirlerini pek tanımadıkları belli. Polislerin kimi daha rahat, kimi de işi daha sıkı tutuyor. Çekmecelerin ardında gizli bölümler filan arıyor. Aşağıdaki sandıklar açılınca işlerinden ne kadar eski albüm ve mektup varsa çıkmış. Hatıralar saçılmış etrafa. Çocuklar, aşk mektuplarımı da mı alacaksınız diye soruyorum. Yüzlerindeki ifadeden anlıyorum ki beni aşk mektupları gönderecek bir kadın gibi düşünemiyorlar. Ah diyorum içimden, ah ben de bir zamanlar sizin gibi gençtim. Tıbbiyede okuduğum yıllarda peşimden bir manga genç erkek koşardı. Ben ne yaptım? Hepsini aklım sıra dostluğa, kardeşliğe yönlendirip 16 yaşında kafama koyduğum gibi ilk aşık olduğum doktorla evlendim. Sonra hemen çocuk yapmak istedim. 3 aylık evliyken Gökşin'e mektup atmıştım. Bu adam kısır mı acaba? Ben hala hamile kalmadım diye. O yaşlarda ben bir yandan öğrencilik, bir yandan evlilik, bir yandan da çocuk istiyordum. Hayatın içine girip yaşama dair ne varsa hepsini kucaklayıp büyük bir oburlukla her şeyi yaşamak istiyordum. Bu arsızlığım üzerine hayat bana bir tokat attı. Biliyor musunuz? Bana koca da verdi, çocuk da, dayanılmaz ağrılar, acılar da. Madem ihtirasla doktor olmak, insanlara yardım etmek istiyorsun dedi. Al sana hastalık, al sana ameliyat, al sana ağrı. Ameliyatın, ağrının, hastalığın ne olduğunu yaşayarak öğren. Anne olmak mı istiyorsun? Al sana çocuk. Kalp damarlarından biri dar doğmuş bir çocukla baş et, anneliği öğren. Seni gerçekten çok seveni, sevilmenin verdiği şımarıklıktan mı, yoksa çocukluktan mı ezdin geçtin. Al sana yüreğinde hayat boyu taşıyacağın ince, derin bir sızı, bir nevi pişmanlık. 70'li yaşlarıma girdiğimden beri her geçen yıl pişmanlığım artıyor. Dostluğun ne kadar önemli olduğunu insan yaşlanınca daha iyi anlamaya başlıyor çünkü. Evet, dersimi verdin hayat. Teşekkür ederim. Bugün hayat çarkımı geriye sarmak mümkün olaydı, ne yapardım acaba? Gözlerim kanter içinde polislerle birlikte kitapları, kutuları raflardan indiren oğullarıma takılıyor. Onlarsız kalmamak için, hayatı sırf bir kere daha onlarla yaşayabilmek için yine babalarıyla evlenirdim, kesin. Aramanın 5. saatindeyiz. Polisler götürmek üzere ayırdıkları dosyaları, kağıtları, kitapları, kasetleri ve bilgisayarı kayda almak üzere tutanak hazırlamaya başlıyorlar. Her bir şey tek tek elle yazılıyor. Bu işlemde bir saat sürüyor. Sonunda polisler bize imzalattıkları tutanağı önümde duran sehpaya bırakıyorlar. Beraberlerinde götürecekleri nesneleri toparlamaya başlıyorlar. En hoşuna giden oyunu, kağıtları dişleriyle parçalamak olan Bubu, miskin miskin yattığı yerden sehpaya doğru hareketlenince ev halkı bir anda hep birlikte fırlıyor yerlerinden. Ben bile gayete gelip doğruluyorum. Kalkmak, bu bir yamani olmak için. Tutanağın başına bir şey gelirse bir saat daha yazı yazmak gerekecek. Çünkü ikinci bir kopyası yok. Bu telaşa şaşıran Bubu havlamaya başlıyor. Kız kardeşimden bize yadigar kalan Ece kedi, Bubu'yu sakinleştirmek ister gibi bacaklarına sürtünüyor. Köpeğinizi kızdırdık galiba diyor polislerden biri. Bu evde kimse kolay kolay kızmaz diyorum. O sadece niye heyecanlandınız diye soruyor. Dilinden anlıyor musunuz? Dikkatli dinlerseniz siz de anlayabilirsiniz. Hayret, kediyle köpek geçiniyorlar baksanıza diyor bir başka polis. Onlar bir arada yaşamaya alışık. Bizim bir de Efe kedimiz vardı. Ece'nin erkek kardeşiydi. Geçen yıl kaybettik onu. Söylesem inanmazsınız. Bubu'nun yası hepimizinkinden uzun sürmüştü. Resmen ağladıydı köpek. Polisler alışılagelinmiş bir evde olmadıklarının farkındaydılar. Köpekle kedinin dahi insan yerine konduğu, yardımcıların evin hanımı ve beyleriyle eş tutulduğu bir yerdeydiler. Neyse, işimizi hiç gerginlik yaşamadan bitirdik Allah'a şükür dedi kadın polis. Annemin olduğu yerde gerginlik yaşanmaz dedi Çınar. Çapa'da diğer servislerde çalışanlar bir an önce mesainin bitmesini beklerken annemin hemşireleri saate dahi bakmadıklarını, çünkü işlerini büyük bir keyifle yaptıklarını söylerlerdi. Ben şey anlamına söylemiştim, anneniz bir bayan olarak hiç korkmadı, ürkmedi, telaşa kapılmadı da. Annem mi korkacak, ürkecek? Bakın size bir şey anlatayım. Daha yeni oldu bu olay diye bu sefer Çağlayan girdi lafa. Benim geçenlerde fena halde karnım ağrıdı. Annem telaşlandı. İlle de bazı testler yaptırmak istedi. Atladık arabaya. Yıllarca başhekimliğini yaptı, hastaneye geldik. Hastane kapısının önünde büyük bir kalabalık toplanmış, içeri giremiyoruz. Öğrendik ki akıl hastalıkları bölümünden bir deli kaçmış, kapının yanında durmuş, bağırıp çağırıyor. Yanıma yaklaşanı bıçaklarım, öldürürüm gibi şeyler söylüyor. Koca koca doktorlar, hademeler yanına yaklaşmaya çekiniyorlar. Annem var ya, indi arabadan, adama doğru yürümeye başladı. Ben arabada kaldım. Biliyorum ki mani olmaya çalışmanın faydası yok. Herkes sustu, dehşet içinde neler olacağını bekliyorlar. Annem adama yaklaştı, elini uzattı, sakin sakin, merhaba efendim dedi. Bir şey mi istemiştiniz, size yardımcı olabilir miyim? Adam, çayımı daha açık içmek istiyorum dedi. Koyu çay bana dokunuyor. Gelin birlikte çay ocağına gidelim, bu işi halledelim. Annemle pijamalı deli yan yana, neredeyse kol kola yürümeye başladılar. Annem eliyle arkasındakilere sakin olun, üzerimize gelmeyin işaret yapıyor. Onu tanımayanlar şaşkınlık içinde. Hastane personeli bu duruma alışıktı oysa. Şimdi bu kadın mı korkacak evinin aranmasından? Siz bakmayın oğullarıma dedim. Yaşlandım diye kıymete bindim son zamanlarda. Polisler cep telefonumu iade ettiler, teşekkür ettim. Elimi sıkmalarına Çınar izin vermedi. Kemoterapi seansları bağışıklık sistemi zayıflattığı için beni her türlü mikroptan korumaya çalışıyor doktor hassasiyetiyle. Oysa artık bu tür tedbirler için bile çok geç. Dönülmez akşamın ufkundayım. Polisler evden çıkarlarken sokakta müthiş bir gürültü koptu. Yuhalayanlar, bağıranlar, çağıranlar. Onların ne günahı var? Emir kulu onlar. Kendilerine verilen görevi yapmakla yükümlüler. Zorlukla kalktım, pencereye yürüdüm. İğne atılsa yere düşmez bir halde evimin bulunduğu sokak. Trafik televizyoncuların ve kalabalığın yüzünden başka yollara yönlendirilmiş. Komşularıma, dostlarıma, Arnavut köylülere, çağdaş yaşamcılara, kim bilir ta nerelerden kalkıp bana destek vermeye gelmiş tanıdığım tanımadığım insanlara sevgiyle, minnetle baktım ve camın önünde durup susmaları, evimden çıkan polislere yol vermeleri için ellerimle ara verin işareti yaptım. İşte görüyorsunuz, ben iyiyim diye seslendim. Artık siz de dağılın, evlerinize gidin. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yerlerinden kımıldamadılar ve alkışlamaya başladılar. Şimdi pencereden bakarken anlıyorum ki evimi bastıranlar benden bir kahraman yaratmaktalar. Benim şu ana kadar üzerlerinde derin iz bırakabildiklerim sadece hastalarım, yakın çevrem ve eğitimine katkıda bulunduğum çocuklardı. Bunun dışında hiçbir iddiam yoktu zaten. Arzularım, hırslarım olaydı, bana getirilen siyasi teklifleri değerlendirirdim. Parayla da hiç aram olmadı. Her zaman fazla paranın insanı bozduğuna inandım. Az parayla yaşamaktan hiç gocunmadım. Çocuklarımı ilkokuldan itibaren özel okullarda değil, orta sınıfın ve yoksul halk çocuklarının gittiği parasız devlet okullarında okuttum. Paraya özenmesinler diye. Sade ve sakin bir yaşam biçimini seçtim kendime. Hırstan, lüksten uzak, sadece memleketimin kadersiz insanlarına ve çocuklarına hizmet etmeye adanmış. Şimdi şu hale bakın. Halk dağılmıyor. Bir şeyler bekliyor benden. Oysa ben son günlerini yaşayan, çalışkan, özverili bir hekimim sadece. Sokaktaki kalabalığın tepkisinin bayrağı hiç değilim. Pencereden çekildim, perdeyi örttüm, gidip yerime oturdum ve içimden bu vatanın çocuklarının sonsuza kadar hep haksızlığa ve cehalete karşı cesaretle bayrak kaldırmalarını diledim. Tıpkı bir ömür benim yapmış olduğum gibi. 15. ayrımın sonu, sayfa 313.